nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Burhan Sabas.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. 23. sözün ikinci mebhası, ikinci nükte. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar. Evvelki vecih itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki, sermayesi yalnız ihtiyardan bir şa're, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz enva'ın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. Mahiyetimiz bu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanda iki vecih var. İnsanın iki ciheti var, iki vecih var. Bir vecihi tuttuğu vakit, bir vecihten kendisine baktığı vakit, o yönden inkişaf etmeye çalıştığı vakit alçalır. Okuyacağız. Ama ikinci bir vecihi var ki, o vecihi tutsa, o yönden inkişaf etmeye çalışsa, istidatlarını, kabiliyetlerini o yönde terakki ettirmeye çalışsa, ki bu insanın iradesinde olan bir durum, istediği şekilde iradesini kullanabilir, o zaman en hayırlı addettiğimiz, saydığımız mahlukattan, meleklerden, ruhanilerden daha üstün bir safhaya gelebilir. Cenab-ı Hak bu dersin hakikatını anlayanlardan eylesin. Hayatında nakşedenlerden eylesin. Ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulların zümresinden hepimize eylesin inşallah. İkinci nükte. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviye nazırdır. Enaniyet bir insanın benliği, kendisine itimat kazanması, ben demesi, gururlanması, insanın bir ciheti bu. Enaniyet cihetinde şu dünya hayatına bakan bir veçimiz var. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Ben kulum, ben müstakil bir varlık değilim. Beni yaratan ve gözetleyen bir Rabbim var ve ben onun huzurunda hesap vereceğim. En küçük bir fiilin bile hesabı görülecek. Allah imhal eder, mühlet verir ama ihmal etmez. Bu iki vecih. Ya kendisine güvenecek, ben varım diyecek ya da kesinlikle bir Rabbim var, onun emri doğrultusunda hareket edeceğim diyecek. Bu iki vecihten hangisini tutsa nasıl bir makam kazanacak, nasıl bir yola sülük edecek, gidecek, bunun üstadımız karşılaştırmasını yapıyor, muvazenesini yapıyor. Evvelki vecih itibariyle, enaniyet ciheti itibariyle, ben varım dediği itibarla öyle bir biçare mahluktur ki insan, öyle bir çaresiz, öyle bir kıymetsiz varlıktır ki, sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, yani saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari. Biz ne yapabiliriz? Elimizin ulaştığı yere kadar ancak ulaşabiliyoruz. Ama bakıyorsunuz, bizim ihtiyaçlarımız bütün kainatın satına yayılmış, alana yayılmış. Bizim güneşe ihtiyacımız var, havaya ihtiyacımız var, geçmişe ihtiyacımız var, geleceğe ihtiyacımız var, dünyanın dönmesine ihtiyacımız var, ilahir. Sadece ben dediğim vakit, kendime güvendiğim vakit, kendimi gördüğüm vakit, beni yaratan bir Rabbimin olduğunu görmek istemediğim vakit, o zaman nedir benim ihtiyarımın kuvveti? Belli. Ama Allah'a dayansam, Allah'ın külli kudret ve iradesi bütün bu ihtiyaç duyduğum şeyleri etrafımda ne yapar? Gezdirir. Benim için çalıştırır. Ve iktidardan zayıf bir kesp. Nedir senin iktidarın? Sen ne yapabiliyorsun? Bakıyorsunuz ki kainatta bizim yapabileceğimiz, yani kendi kudretimizle yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece terkip yapıyoruz. O terkip ettiğimiz şeyleri de yaratan Allah, o yaptığımız şeylerin de kanununu halk eden yine Allah'tır. Mesela diyebilirsiniz ki biz uçak yapıyoruz. Doğru. Ama neyle yapıyorsunuz? Akılla yapıyoruz. Bu akıl sizin mi? Hayır. Peki nerede uçuruyorsunuz? Hava denizinde. Peki hava denizi senin mi? Hayır. Peki nasıl uçuruyorsun? İşte şu kanunlara riayet etmek suretiyle. O kanunlar senin mi? Hayır. Peki uçağı neyle yaptın? Şu maddelerden. O maddeler senin mi? Hayır. Sen mi yarattın? Hayır. Sen mi var ettin? Hayır. Yani meseleyi böyle değerlendireceğiz. Allah'ın koyduğu kanunla, Allah'ın yarattığı akılla, Allah'ın halk ettiği maddeleri bir araya getirmek suretiyle yaptığımız şeyler hakiki cihetle bizim malımız ve mülkümüz olamaz. Bunun hakki sahibi kimdir? Allah'tır. Bu meselenin muvazenesi. Ve iktidardan zayıf bir kesp. Ancak iktidardan zayıf bir kespimiz var. Var olan şeylerden bazı şeyler yapabiliyoruz. Ve hayattan çabuk söner bir şule. Şule ışıncık demektir. Bir gelir, parlıyor ve sönüyor. Şule. Bizim hayatımız çabuk söner bir şule hükmündedir arkadaşlar. Onunla alakalı 26. sözde üstadımız çok güzel bir yer veriyor, bir yazı veriyor bize. Ey nefis, ey nefis, şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan, şu dünya hayatına aşıksın, ölümden de kaçıyorsun, sadece dünya hayatına kendini adapte etmeye çalışıyorsun, katiyen bil ki hayat zannettiğin halat, yalnız bulunduğun dakikadır. Hayat dediğin şey nedir? Yalnız bulunduğun dakika. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyyittir, ölmüştür. Maziye gidin. Maziden herhangi bir şey elinize tutabilir misiniz? Gözünüzle görebilir misiniz? Faydalı bir şey ise ondan istifade edebilir misiniz? Hayır. Bu zamandan evvelki bütün her şey hakikat cihetiyle ne yapmış? Ölmüştür. Yani sizin bir dakika evveliniz de artık zaman dilimine geçtiği için, maziye geçtiği için o da ne olmuş? Ölmüş. Şu anda bir anlık bir ömrümüz var. Ne gelecek ne de mazi. Hakikat cihetiyle bunlar mevcut değildir. Hayali. Ölmüştür. O dakikadan sonra, yani şu andaki anımızdan sonra, bütün zamanın ve onun mazrufu, zamanın ve onun mazrufu, harika ifadeler arkadaşlar. Cenab-ı Hak Bediüzzaman Hazretleri'nin ve onun emsali olan alimlerin şefaatlerine nail eylesin. Şimdi zaman bir zarftır. Zamanın içindeki şeyler de mazruftur. Zarfın içindeki şey mazruf diyoruz. Şimdi Üstad diyor ki, bundan sonraki zamanın ve onun mazrufu, yani onun içinde olan şeyler, o dakikada ademdir, hiçtir. Bizim için yarın var mı? Bir sene sonra var mı? 20 sene sonra var mı? Zaman olmadığı gibi, zamanın içindeki mevcut da bizim için vaki değil. Demek güvendiğin hayatı maddiye, şu güvendiğin maddi hayat, şu güvendiğin dünyevi hayat bir dakikadır. Yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tahkik bir aşiredir. Saniyenin onda biri kadardır. Belki bir anı seyyaledir. Yani görünüp ışıklanan bir anda sönen bir anı seyyaledir. Hayatımız bir anı seyyaleden ibaret arkadaşlar. Buna sakın güvenip de onu sağlam bir tutulacak nesne kabul edip de lütfen sarılmayın çünkü sizi aldatacak. Ve maziye dönün, bütün tarihleri araştırın, tarih size şunu gösterecek. Kendi hayatına güvenip de kaybeden sonsuz sayıdaki insanların var olduğunu gösterecek. Güvendiği zamana, güvendiği hayatına, güvendiği dünyaya öldükten sonra baktı ki ne hayat, ne zaman, ne dünya sağlam değil, temeli çürüktür. İşte bu dersler bizi kendimize getiriyor. Mahiyetimiz bu. Zamanın mahiyeti bu. Dünyanın mahiyeti bu. Sen neye güveniyorsun o zaman? İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine, yokluğuna hükmetmişler. Demek ki madem ki şu dünya bir anı seyyaledir, görünüp, parlayıp, çabuk sönen bir şeydir, bir nesnedir, öyleyse bu dünya yoktur. La uhibbul afilin. La ilahe illallah demişler. Ben batanları sevmem. Bunların başında İbrahim aleyhisselam geliyor. Allah'tan başka ilah yok demişler. La mevcude illahu demişler bazıları. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Allah'a emanet. La meşhude illahu demişler bazıları. Allah'tan başka ben bir şey müşahede etmem demişler. Bu mevcudat var ama mahiyeti de bu kadardır bilelim yani. Hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik. Fe subhanallah. Ömürden çabuk geçer bir müddetçik, ancık, müddetçik, zamancık. Artık onu ne kadar küçültebilirseniz o odur işte. Bununla alakalı bir yerde okuyayım. 17. lemadan. Bizim böyle Ragıp abimiz gibi kitapları böyle karıştırıp getirme gibi bir şeyimiz fazla yok ama daha önceden bu manada toparlama imkanımız da var elhamdülillah. Ey dünya perest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, çok geniş görüyoruz değil mi? Bizim ömrümüz, şu dünyamız, İstasya da mahiyetini anlatıyor. Çok geniş zannettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi, menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde inikas edip, göz görünceye kadar genişliyor. Dar bir oda düşünün. İkisinin her bir duvarında karşılıklı birer ayna konmuş. Aynalar birbirleri içerisinde inikas ettiği vakit ne olur? Sanki sonsuz genişlikte bir mekan gibi görünür değil mi? Aynalar birbirleri içerisinde vurur. Sanki binlerce, milyonlarca kilometrelik bir alan gibi. O hayali, o misali olan aynadır. Peki ayna odanın hakiki boyutu ne kadardır? O kadar işte bir metrelik bir şey diyelim. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip birbiri içerisine vurup göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman İkisi madum ve gayrı mevcut oldukları halde. İkisi de madumdur. Hakikaten mevcut olmadıkları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın, o zamancık dediğimiz zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır. madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Ve üstadımız enteresan, bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin o kabrin duvarına çarparsın diyor, tostlarsın diyor ya. Şimdi bakıyorsunuz ki bazen insan kendisini kabre çok uzak zannediyor. Ölüme çok uzak zannediyor değil mi? Ben şu anda kaç yaşındayım? Misal diyorum 40 yaşında, 45 yaşında. Geçmişte 45, gelecekte 45 oldu mu 90 senelik bir ömür. Bir de 60 yaşındaysa 120 senelik bir ömür. Biraz daha insan daha da katmak istiyor. 150 senelik bir ömür. Muazzam bir genişlikte. Öyle mi? Bir an bir an. Sen kendini çok böyle dünyada yaşayacak zannettiğin bir vakitte bir musibet geliyor, bir hareket oluyor, başını çok uzak zannettiğin o mezarın taşına bir anda çarparsın. Ve karşına bir melek görünür, bir sual sorar. Men Rabbuke. Senin Rabbin kim? Sen şu ömür sermayesini şimdiye kadar nerede sarf ettin? Ömrün dakikalarını nereye verdin? Allah için ne yaptın? Dünyadan ahirete ne getirdin diye sualler başlar. Onun için darb-ı mesel olmuş kabir soruları gibi sorular diyorlar ya. İşte kabrin soruları buradan başlıyor. Allah hepimizi o günde muhafaza eylesin. Ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. Çabuk çürüyen bir cismimiz var. Biz demirden değiliz, taştan değiliz, polattan değiliz. Çabuk kırılacak bir şeyiz. Mahvolacak etten kemikten yapılmış basit bir şeyiz. Mahiyetimizi anlayalım ne olursun.
Ciğerimizde bir şey
yok. Hiç. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz enva'ın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. Bütün hayvanlara bakın arkadaşlar. Her birisi başka bir alemde adeta tekemmül etmiş gibi geldiği vakit hemen işini yapmaya başlıyor. İnsan ise 2-3 yaşında ancak emekleme başlıyor. Birkaç yaş sonra ancak ayağa kalkıp yürüyebiliyor. 7 yaşına geri ancak okula gidip artık ABC öğrenmeye başlıyor. 20 sene oluyor, diyoruz ki bu adam oldu artık askere gitsin silah tutsun. Bazen oluyor yaşlı bir teyze 90 yaşında. Diyor ki evladım diyor, giderken diyor sağa sola karışma diyor. Bakıyorsun ki evladı dediği şey de 70 yaşında bir adam. 70 yaşındaki bir adam bile hala acizdir. Annesi onu şefkatli kanatlarıyla büyütme mecburiyeti hissediyor kendisine. Evet. Şimdi bu bizim enaniyet cihetimiz. Kendimize güvendiğimiz vakit, Allah'a hesaba katmadığımız vakit bizim mahiyetimiz bu. Ama bir de bizim bir şerefimiz var ki, o şerefimizi kainatta hiçbir varlık, hiçbir mahluk tartamıyor. Nedir bu? Aciz, zaaf, fakr, naks. Bizim asıl mahiyetimiz bu. Bunu anlayıp bunlardan dolayı da kudreti, gınası, rahmeti sonsuz olan Allah'a iltica etsek, bu cenahtan, bu kanattan bizi geçebilecek hiçbir mahluk düşünemezsiniz. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih, aciz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüsati vardır. Aciziz doğru. Hiçbir şey yapamıyoruz değil mi? Zayıfız doğru. Hiçbir şey kuvvetimiz yetmez doğru. Fakiriz. Hiçbir şeyimiz yok. Ama Üstad Sebi diyor ki aciz ve fakr birer kanat oluyor, insanı Allah'a ulaştırıyor. Ben acizim ki kudreti sonsuz bir zata iltica etme mecburiyeti hissediyorum. Benim bir insana ihtiyacım olacak ki kapısını gidip çalayım. İhtiyacım yoksa niye kapısını çalayım? Ben sonsuz acizim, hiçbir şey yapamıyorum. Ama bütün kainata ihtiyacım var. Öyleyse bütün kainata gücü yeten bir zata iltica edeyim diyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Mutlak bir fakirlik içerisindeyim. Ama bir zat var ki mutlak zengin, mutlak şefik, mutlak rahim. O zaman ne yapıyorum? Acizimi ve fakrımı şefaatçi yapıyorum. O zatın kapısını, rahmet kapısını çalıyorum. İşte kulluk bu. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Zaten Allah da bizden bunu istiyor. Benim kulum benim kapıma gelsin, rahmet kapımı çalsın, aczini fakrını hissetsin, ilan etsin, ben de ona kainatı ayaklarının altına sereyim diyor Allah. Mesele bu. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam el fakri fahri demiş. Benim şu mahiyetimdeki fakirlik var ya, benim aslında iftihar vesilemdir. Çünkü beni bütün mahlukatın üstünde en mükemmel bir mevkiye çıkaran bir unsurdur. Çünkü Fatır-ı Hakim, şu cümleye bakın. Çünkü Fatır-ı Hakim, insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz, azim bir acz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın tavuk bile bir şeyler yapıyor değil mi? Tavuğun bile etidir, başka şeyler de işe yarıyor da. Koyuna bakın, en'am deniyor Kur'an-ı Kerim'de 8 çeşit hayvanlar için. Yani mücessem nimet manasında. Derisi de işe yarıyor, yünü de işe yarıyor, kanı da işe yarıyor, eti de işe yarıyor, ilahir. Her şey işe yarıyor. Ama Allah bize öyle bir şey verir ki mutlak bir acz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey. Toprağın bile yaptığı pirinci, buğdayı neyse yapamıyoruz. Bir odunun bile yaptığı meyveyi, elmayı yapamıyoruz. Ve hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir Allah. Muazzam bir acizliğimiz var. Çok da derin bir fakirliğimiz var. Her şeye muhtacız, hiçbir şeyimiz yok. Ta ki, peki niye vermiş bunlar? Kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim ve gınası nihayetsiz bir gani-i kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami, geniş bir ayna olsun arkadaşlar. Allah bize nihayetsiz bir acizlik, hadsiz bir fakirlik vermiş. Bu bir. Allah bize ruhumuzu adeta sıfır kilometre bembeyaz bir kağıt gibi, bomboş bir kaset gibi halk etmiş. Hayvanlar öyle değil. Her birisini Allah gönderirken terbiye edip gönderiyor. Adeta dolduruyor o kaseti. Adeta o beyaz sayfayı Allah yazıp gönderiyor. Ama insan bomboş. Bu bomboşluk insanın lehinde mi, aleyhinde mi? Görünüşte baktığınız vakit insanın aleyhinde. Bomboş. Ama baktığınız vakit şöyle bir şey var. O boş kaset bütün kasetler hükmündedir. O boş sayfa bütün sayfeler hükmündedir. Niye? Çünkü şöyle arkadaşlar, bir sayfayı size verseler, şöyle dolu bir sayfayı size verseler, size verdikleri şu dolu sayfanın üzerine matbaaya koyup da herhangi bir şey yazamazsınız değil mi? Artık bunun tek bir veçi vardır, şudur. Koyun, koyunluktan çıkamaz. Arı, arılıktan çıkamaz. Affedersiniz, inek, ineklikten de çıkamaz. Tavuk, tavukluktan çıkamaz. Doğru mu? Elma ağacı, elma ağaçlıktan çıkamaz, armut olamaz. Allah bizi bomboş bir sayfa olarak yaratmış. Peki bunun sebebi ne? Şu insan istediği yazıyı kendisine yazabilsin diye. Dolayısıyla bütün sayfaların hükmüne geçebiliyor. Bu insan isterse kendi kağıdına evliyalık, isterse eşkıyalık yazar. İsterse ısırıcı bir yılan, isterse mükemmel bir rahmet meleği. İstediğini yazar. Boş bir kaset gibiyiz. Boş bir kaset gibiyiz. Bu da bizim aleyhimizde gibi görünüyor. Diğerleri dolu. Görünüşte daha kıymetli. Ama Allah birisine ne doldurmuş? Misal diyorum. Atlık özelliği doldurmuş. Mahiyet olarak o. O artık bu şu kaseti boşaltayım da başka bir şey yazayım diyemiyor. Ama biz bomboş bir kasetiz. Allah bizde ey kulum sen iradeni kullan. İstediğin isimlerimi sende tecelli ettireyim demek için. İstediğin mahiyeti sende yazayım demek için Allah bizi bomboş gönderiyor. İrademize de iste ey kulum, ne istiyorsan seni o yapayım diyor. İşte Allah'ın insana bahşettiği en büyük şeref bu irade. Hiçbir mahlukta yok. Ya öyle bir ağaç yaratmış ki Allah, ki biz buna insan diyoruz. Elma armuda dönüşemiyor. Armut portakala dönüşemiyor. Elma başka bir şeye dönüşemiyor ilahi. Ama insan ağacı iradesine bağlı. Sen istediğin meyveyi iste, ben senden onu yaratacağım diyor Allah. Peygamberler de iradesiyle, evliyalar da iradesiyle, sahabeler de iradesiyle, Ebu Cehiller de iradesiyle, Firavunlar da bu iradesiyle o makama çıkmış arkadaşlar. Ya da inmiş. Mesele bu. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Mahiyete bakın. İnsan bir çekirdeğe benzer. Ve bilhassa nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Şu ifadelere bakın Allah için. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ve subhanallah. Üstad Esteri İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin'i bize anlatıyor. Çok alimler demişler ki İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirlerdir. Bunlar aynı şeylerdir. Bazıları demişler ki farklı farklıdır. Mahiyetlerine fazla girmemişler. Bazıları demişler ki ilmi ilahinin ünvanlarıdır. Mahiyetleri ne, izahları ne fazla girmemişler. Fakat Üstadımız diyor ki Kur'an'ın nuru ile şöyle bir mana kalbime geldi ki Kitab-ı Mübin kudret defteridir. İmam-ı Mübin kader defteridir. İmam-ı Mübin çoğunlukla maziye ve geleceğe bakıyor. İlmi ilahinin bir ünvanıdır. Kitab-ı Mübin ise kudret-i ilahiyeyi gösterir. Şimdiki zamana bakıyor. Nasıl? Benim meydana gelmeme vesile olan bir beyaz kan damlası vardı ki biz buna lütfe diyoruz. O lütfenin içerisinde benim plan ve programım vardı. İşte o benim İmam-ı Mübin'im. O plan ve programa göre ben meydana geldim. Ben de oldum Kitab-ı Mübin. Benim neslimi devam ettirecek nütfelerin içerisindeki plan ve programda, plan ve program olarak o da İmam-ı Mübin. Çekirdeğin içerisinde, iki şey var. Birisi maddi yönü, birisi de manevi yönü. İşte maddi yönü kudretle yapılmış, içindeki plan ve program arasındaki şey de kaderden planlanmış. Şu çekirdek elma olacak, patlıcan olacak, biber olacak ama acı mı tatlı mı neyse. Şu şeftali olacak, şu da kiraz olacak, şu da çilek olacak. Bütün çekirdeklerin özelliklerine bakın. Azot, karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelmiş. Terkip olarak. Hepsi aynı toprakta. Aynı sudan istifade ediyor. Aynı hava, aynı ziya ve ışık ve hararet. Aynı. Niye bundan şu çıkıyor, bundan da şu çıkıyor? İçinde kaderden bir program var. İnsan da böyle. Oraya geliyoruz. Ta ki toprak altında çalışıp, o dar alemden çıkıp, çekirdek toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. O çekirdek ve tohuma Allah neyi layık görmüşse, kendisi toprak altına girecek, görünüşte çürüyecek, neticede başka bir alemde, başka bir kemal derecede ağaç olacak. Allah'ın ona takdir ettiği kemal neyse onu bulacak. Onun içerisindeki manevi kader programı bunu gerektiriyor. Eğer o çekirdek su mizacından, kötü mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevad-ı muzırrayı, bazı muzır maddeleri, zararlı maddeleri kendine celbetse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir arkadaşlar. İşte bizim gayrimeşru dediğimiz fiiller bunlar. Günaha dair Allah'ın yasakladığı şeylere yaklaşmayın dediği şeyler bunlar. Sen bir çekirdeksin. Allah'ın sana verdiği kaideler ve kanunlar dairesinde hareket et ki, Allah'ın koyduğu şeriat kanunları dairesinde hareket et ki, sen istatların inkişaf etsin, neşvun emalansın, bozulmayasın, mahvolmayasın. İşte toprak altındaki çekirdek eğer hakikaten kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yapsa ağaç olup meyve verecek. Toprak altındaki bazı zararlı maddelerle dost olsa, onları kendine celbetse, kendi fıtratını bozsa bozulup gidecek. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Falikul Habbi ve Neve'nin emri tekvinisini imtisal edip, Falikul Habbi ve Neve taneleri ve çekirdekleri açan, patlatan, çatlatan Allah manasında. Çekirdek var, onu siz çatlatın, biter. Hariçten müdahale edin, biter. Ama Allah kendisine mahsus bir matkapla, kendisine mahsus bir aletle, kendisine mahsus kanunlarla öyle açar ki koca dağ gibi bir ağaç olur. İncir çekirdeğiydi. Dişimizin bir kovuğunda, bir yerinde saklandığı vakit farkına bile varmayacak bir durumdaydı. Aciz, basit bir haldeydi. Bugün koca bir ağaç, dağ gibi bir ağaç, tonlarca meyveyi Allah'ın kullarına ihsan eden, veren mübarek bir ağaç durumuna geldi. İşte insan da böyle. Ya. Falikul Habbi ve Neve'nin emri tekvinisini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, kente koyduğu emirlerini imtisal edip, onlara uyup hüsnü istimal etse, o dar alemden çıkacak, toprak altındaki dar alemden çıkacak, meyvedar, koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikatı ve ruhu manevisi büyük bir hakikatı külliye suretini alacaktır. Az önce misal verdik. İşte aynen onun gibi. Allah Üstad Bediüzzaman Hazretlerine Kur'an-ı Kerim'deki temsil ve teşbih kabiliyetini vermiş. Kur'an-ı Kerim'in çünkü en parlak icazı temsildir. Bir meseleyi misallerle anlatmak, akla yaklaştırmak, dürbün gibidir bunlar. İşte burada da bir misal verdi bize. Çekirdek nasıl bir durumda inkişaf eder, nasıl bir durumda çürür? İşte aynen onun gibi. İnsanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat, göz, beyin, kalp, böbrek, el, ayak, parmak ile ahir. Kudretten ehemmiyetli cihazat vermiş ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Kaderden de şu insan neleri başarabilir, yapmadığı vakitte nerelere kadar düşecek, bütün bunlar kaderden onun ruh çekirdeğinde emanet olarak ne yapılmış? Tevdi edilmiş, bırakılmış. Ondan sonra Allah bize de irade vermiş. İstersen koca bir ağaç ol, istersen çürü. Çürümemek için de bize peygamber gönderiyor. Bize semavi kitaplar gönderiyor. Bize ilham melekleri gönderiyor. Bize aramızdan mürşitler çıkarıyor. Bize vicdan veriyor. Bize kalp veriyor. Bize akıl veriyor ta ki bu imtihanı kaybetmeyelim ve kazanalım. Ya, mesele bu. Eğer insan şu dar alemi arzide, arz aleminde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz-i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Arkadaşlar enteresan bir şey. Ya biz bal olacağız ya zehir olacağız. Ya melek gibi olacağız ya şeytan gibi olacağız. Yani çok şey var ki ortası yok. Yani. Ya koca bir ağaç olacağız ya da çürümüş, basit, kimsenin yüzüne bakmadığı ehemmiyetsiz bir meta olacak. Ya meleklerin lanetlediği ya da meleklerin imrendiği bir varlık olacağız. Ya Allah'ın Habibim dediği ya da kayıtlı ve kelepçeli olarak huzuruma getirin dediği bir durumda olacağız. Allah bazen Habibim de demiş, Halilim demiş, dostum demiş, sevgilim demiş Allah-u Ekber. Bazanı da onları yakalayın, huzuruma getirin diyor Allah ya. Kelepçeli, kayıtlı kelepçeli. Evet. Peki nasıl olacak bu iş arkadaşlar? Bu iş ancak kendimize mukayyet olmakla, Kur'an'ı hayatımıza hakim kılmakla, sünnet-i peygamberi alemimize hakim kılmakla olacak bir. Özellikle şu ahir zaman için, Bediüzzaman Hazretleri'nin bize olmazsa olmaz kabilinden verdiği bir tavsiye var. Zaman cemaat zamanıdır. Bir insan ne kadar dahi de olsa bu asırdaki İslam'a karşı meydana gelmiş olan teşekküllere karşı dayanması mümkün değildir. Bizim dinimizi hırsızlamak için, imanımızı çalmak için çok ciddi manada arkadaşlar çalışmalar var. Hem de cemaatlerle, hem de gruplarla, hem de en mükemmel modern aletleri ve araçları kullanmakla. Var mı itirazınız? Bu ahir zamanda yaşıyoruz. 500 sene evvel olsaydı bunları anlatmak zordu. Şimdi 70 kapıyı kapatsanız şeytan içeride. Eğer o istidat çekirdeğini, istidadımızın bir çekirdeği var. İslamiyet suyu ile, şimdi biz çekirdeğiz ya, toprağımız ne? Hani çekirdeği anladık, toprağı var, suyu var, havası var. Bizim neyimiz su? İslamiyet suyu ile. İmanın ziyasıyla, iman da bizim için hem ışık hem hararet oluyor. Ubudiyet toprağı altında, kulluk toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniyeyi, Kur'an'ın emirlerini imtisal edip, onlara uyup, cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, Allah'ın bize verdiği manevi cihazatları da hakiki gayelerine tevcih etsek. Nedir bunlar? Allah bize kalp vermiş, vazifesi neyse, akıl vermiş, vazifesi neyse, vicdan vermiş, vazifesi neyse, onları yapmak. Peki nefsin vazifesi var mı? Evet, nedir? Bizi terakki ettirmek. Olur mu ya? Nefis bizi mahvediyor. Perişan ediyor diyebilirsiniz. Hayır, hayır. Allah insanın aleyhinde olacak hiçbir şey yaratmaz. Şeytan bizi terakki ettirmek içindir. O bize yap diyecek, biz yapmayacağız. O bize yapma diyecek, yapacağız, terakki edeceğiz. Nefis de aynı şekilde. Git diyecek, gitmeyeceğiz. Dur diyecek, durmayacağız. Terakki edeceğiz. Her bir şeyin yaratılış gayesine muvafık şekilde akıl, vicdan, kalp ve nefis de buna dahil, heva da buna dahil yapacağız ki biz ne yapalım? O çekirdek hayatından koca bir ağaç hayatına inkılap edebilelim arkadaşlar. Elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami, kıymettar bir çekirdek ve revnektar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Şu kainat bir ağaç mıdır? Evet. Şu kainat ağacı hep meyve üretiyor mu? Evet. İnsanlardan iki çeşit meyve var. Ya zakkum meyvesi ya da Tuğba-i Cennet meyvesi. Dolayısıyla bütün bu kainat ağacının da mübarek meyvesi olmak ya da en lanetli meyvesi olmak yine insanın iradesine bırakmış. İstediğini seç diyor Allah-u Ekber. Bu Allah'ın bize verdiği en büyük şereflerdendir arkadaşlar. Enteresan değil mi? İstidat çekirdeğimiz inkişaf etse ne olur? Hani çekirdeği anladık, koca bir dağ gibi ağaç oldu. Tonlarca meyve döktü. Arkadaşlar insan öyle terakki edecek ki nasıl ki biz basit bir meyve yiyoruz, basit bir et parçası yiyoruz, dün pazarda satılan, dün kasapta satılan basit bir şeydi, parayla alınıp satılıyor basit. Bugün bakıyorsunuz ki bir müminin vücuduna girdi, beynine yerleşti, bir hücre oldu, Allah'ı düşünmeye başlıyor mu? Diline bir atom olarak yerleşti, hücre olarak yerleşti, Allah'la konuşmaya başlıyor mu? Evet. Dün basit bir et parçasıydı, dün basit bir meyveydi, bugün Allah'ı sevecek bir kalp haline geldi mi? Evet. Bakın basit bir şey bir anda nasıl terakki ettiyse, şu insan görünüşte ölecek, toprak altına konacak, bir vücuda giren elmanın zahiren ölüp hakikatta beyin, göz, dil, kalp olduğu gibi şu insan da görünüşte kabre girip mahvolacak, çürüyecek. Ama hakikatta berzah aleminde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dost olacak. 124 bin enbiyanın halkasına katılacak. Cennete layık bir sıfat taşıyacak. Ebedi saadet hükmünü alacak. Daha da ilerisini söyleyeyim size. Allah'la görüşecek. Allah'la konuşacak. Allah'ım ben seni seviyorum diyecek. Dün neydin? Bugün nesin? Nasıl ki dün basit bir çekirdek ki dişlerimizin arasında kaybolacak kadar küçük. Bugün koca bir ağaç oldu. Sen de dün basit bir çekirdektin insan olarak dün. Ama bugün koca bir sahabe oldun. Ahir zamanda din-i Muhammediye'ye hizmet eden Allah'ın bir hizmetkarı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ahir zamandaki kardeşlerimi özlüyorum dediği yüksek bir makam esfada çıkıyorsun. Allah hepimize bunun manasını anlamayı nasip etsin. Amin. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp. Hakiki terakki nedir? İnsana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvetlerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Kalbimiz bir taraftan sevap topluyor. Aklımız ayrı bir taraftan sevap topluyor. Ellerimiz, ayaklarımız ayrı taraftan ya Allah yolunda tozlanan ayaklara and olsun diyor Allah. Ayaklar Allah yolunda yürüdü mü? Abilerimiz diye mesela evlerinden buraya yayın gelmişler. Ayak tozlanıyor mu? Tozlanıyor. Allah o tozlar o kadar kıymetleniyor ki, o ayaklar o kadar kıymetleniyor ki, Allah kendi haklılığını ortaya çıkarmak için onlara kasem ediyor. Allah yolunda tozlanan ayaklara, Allah yolunda çatlayarak yürüyen atlara and olsun diyor Allah ya. Ve subhanallah. O atlar ne kadar kıymet kazanıyor sizinle biliyor musunuz? Ebu Cehil'in altında olsa, Ebu Bekir'in altında olsa. Ya. Biz kıymetlendik mi? Bizim dokunduğumuz şeyler de kıymetleniyor. Ya. Bizim giydiğimiz elbiseler de. Hazreti Peygamber Selam'ın bir hırkası var malumuz. Hırka-i Şerif Camii var. Orada görücüye çıktım. Herkes nasıl böyle sıraya girip hahişle görüyor değil mi? Salavatlarla görüyor. Niye? Hazreti Muhammed Selam ona dokunmuş mu? Artık o basit bir pamuk ipliğinden yapılmış ya da işte şundan bundan yapılmış basit bir giysi değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın eli ona dokunmuşsa çok şerefli bir şeydir artık. Belki çok insandan da kıymetlidir. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri, bazına bakıyorsun, ya bırakın bunları, keyfimize bakalım dedikleri bazı terakki zannettikleri şeyler var. Ya biz işte uzaya uçuyoruz ya da Avrupalılar uzaya uçuyor. Ondan sonra Ay'a gidiyor, Mars'a gidiyor. Biz hala başörtüsü takıyoruz diyen yani çok insanlar görmüşsünüz, duymuşsunuz. Sanki beyefendi uzaya çıkmış da onun füzesine takılan bizim bir başörtümüz. Ya. Çıkan insanların böyle bir derdi yok. Hatta çıkan insanlar oradan ayrı bir hissiyatla dönüyor. Buranın sahibi var diyor ya. Sen burada kaldığın için sıkışıp mahvolmuşsun, oranın sahibinin kim olduğunu da bilmiyorsun maalesef. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hatta en süflisini, çirkinini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sükuttur. Arkadaşlar, bir insan, affedersiniz, köpeğin arkasından gitti mi, artık onun hizmetkarıdır. Eğer akıl, eğer kalp, eğer vicdan, nefsi emmarenin arkasından gitse, kıymetleri o kadardır. Allah aklı bize niçin vermiş, nerede kullanıyoruz? Nefsin isteklerini yerine getirmekte. Kalbi Allah bize niçin vermiş, nerede kullanıyoruz? Ders bununla alakalı da. Birazdan da bir misal vereceğiz. Hakikaten bir misal verecek üstadımız. Bu mesele tam uyuyor böyle. Şu hakikati bir vakayı hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki ben büyük bir şehre giriyorum. Temsil bu. Büyük bir şehir insanların içtimai hayatı. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Saraylarda birer insan. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik. Parlak bir tiyatro gibi nazarı dikkati celbeder. Saraya baktığım vakit gayet şenlik görüyorum. Tiyatro gibi muazzam bir ortam. Herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş. Bakın. O sarayın efendisi nerede durması lazım? Sarayın en nadide yerinde. Onda bir işi var ayrıca. Kapıya gelmiş, it ile oynuyor. Efendi ne oldu? İtin arkadaşı. Ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Buradaki efendi kalp. Hanımlar da insan vücudundaki mahrem duygular. Bunlar da gelmişler. Yabancı erkeklerle, gençlerle sohbet ediyorlar tatlı tatlı. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. Kapıcı normalde nerede durması lazım belli. Ama bakmış ki efendi orada, hanımlar burada, kız çocukları burada, herkes oynuyor. Peki benim işim ne? Ben de aktörüm. Başlamış sen şunu yap, sen de şunu yap, sen şunu yapma, sen şunu tut, sen onu bırak diye aktörlük vazifesi yüklenmiş. Bu da nefsi emmare. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye gibi duygular. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. Yani herkes normalde vazifesini daha farklı yapması gerekirken hepsi vazifesini boş koymuş, gelmişler dışarıda, affedersiniz, itlerle, çeşitli şeylerle oynuyorlar. Ahlakları sükut etmiş ki kapıda bu sureti almışlardır. Sonra geçtim. Bir büyük saraya daha rast geldim. Bu da bir müminin hayatı. Bir müminin ruhu, hayatı, özelliği. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it. Ve kaba, sert, sakin bir kapıcı. Vazifesini biliyor. Kuvve-i şehviye arkadaşlar, bazıları sadece şehvet manasını alıyor. Hayır. Menfaatleri celp diyor üstadımız. Yani benim şunu beğenip almam, kendime bir şeydir, mikrofondur. Bunu almam yine kuvve-i şehviyeni şeyle. Benim böyle bir duygum olmasaydı bir şey beğenip almazdım. Benim şu anda diyelim mesela burayı boyatmışız. Kuvve-i şehviyenin duygularının galeyana gelmesinden dolayı böyle olmuş. Güzel bir ceket alıyorsam, kazak alıyorsam, ayakkabı alıyorsam kuvve-i şehviyenin şeyidir. Menfaatleri celp etme duygusu. Böyle bir duygum olmazsa o zaman ne kendime bir şey beğenirim elbise namına, ne kendime bir şey beğenirdim ev namına, ne de eşya namına, ne de alet namına. Oldu mu? Ama bunun bir yönü de nedir? İnsanların şehvetlerini tatmin etme durumu. Bakıyorsunuz ki biz bu gibi şeyleri, bakıyorsunuz ki hep nefsi emmarenin istekleri doğrultusunda çalıştırıyoruz. Geleceğiz oraya inşallah. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Bir mümine bakıyorsun, sanki sönük bir vaziyet var değil mi? Dışarısı sönük ama içerisi şenlik. İçinden bir Sübhanallah çekiyor. Elhamdülillah diyor. La ilahe illallah diyor. Hazreti Peygamber selam. Ben ve benim evvellerimden gelen, benden evvel gelen bütün peygamberlerin en kutlu sözü, en mübarek sözü nedir? La ilahe illallah'tır. Ağzınızı kapatın, kalbinizden söyleyin. Söyleyebilir misiniz? Evet. Görünüşte bakıyorsunuz ki çok sönük bir vaziyet bir müminde. Ama hakikatta içerisi şenlik ya. Allah'ın istediği bir saray. Merak ettim. Niçin o öyle, bu böyle? Öteki saray böyle, bu saray böyle. İçeriye girdim, baktım ki içerisi çok şenlik. İkinci saray. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Sarayın her bir ferdi kendi vazifesiyle meşgul. Gözüm ne işe yarıyor? O doğrultuda kullanmak. Dilim ne işe yarıyor? O doğrultuda kullanmak. Kulağımı Allah niçin yaratmış? O manada kullanmak. Oldu mu? Kulağımı Allah hak sözü işitmek için yaratmışsa ben onun zararına ya da tersine kullanamam. Demek ki ben isteyerek gıybet dinleyemem. Birisinin iftirasını dinleyemem. Peki göz niçin yaratılmış? Belli. Ben bunun zıddına kullanamam. Peki din için yaratılmış? Belli. Hak söz için. Ben bununla gıybet, yalan, iftira, malayanı konuşamam. Onun için sönük vaziyet var. Ya hak söyle, ya sus diyor Peygamberimiz. Her zaman da hak söyleyecek bir ortam olmayınca ikinci şık susmak. Susunca da çok sönük ama içerisi şenlik. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Saray ehli böyle olur. Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar, meşgul oluyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyeti için kendine has ve ulvi vazifeleriyle iştigal ediyor gördüm arkadaşlar. Efendi kim? Kalp. Bütün latifelerimizin sultanı kalptir. Kalp ne yapıyor arkadaşlar? Kalp Allah'la görüşüyor. Ve vazifesi o. Zahiri, fani şeyleri sevmekle mükellef değil. Onları kalbin zahiriyle sevecek. Onları Allah için sevecek. O muhabbet dahi ibadet olacak. Ama kalbin en mahrem yerinde, en nadide yerinde, en güzel iskemlesinde bir şey oturtacak. Allah. Ve onunla konuşacak. Ve ona dua edecek. Ve ona yalvaracak. Ve ondan isteyecek. Ve ona istiğfar edecek. Ve ona karşı acziyetini, zafiyetini, fakriyetini ilan edecek. Bizim Rize'de bir abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Hızır abimiz. Hastalıktan sonra nur talebesi oluyor. Hastalar risalesiyle başlıyor ve külliyatı mükemmel okuma başlıyor. Evlenmesine bir ay kala kaza geçiriyor. Kendisine göre iyi ki de kaza geçirmişim çünkü ben Allah'ı bilmeyen bir durumdaydım. Kaza geçtikten sonra da Sadullah Nutku abimiz doktor oluyor. Ve elhamdülillah mükemmel bir nur talebesi. Risale-i Nur hafızı. Ben bizzat onunla 5 sene boyunca Rize'ye okuma programına gittim ve böyle onun mütalalarından feyzinden istifade ettik. Şu ifadeyi kullandı. Ben dedi hasta olduktan, Hüseyin Nur'la tanıştıktan sonra öyle bir duruma geldim ki Allah benim tek dostum oldu diye. Ben uyuyamıyorum diyor hastalıktan dolayı. Herkes uyuyor. Ben diyor Allah'la konuşuyorum. Resmen diyor böyle birisiyle konuşur gibi konuşuyorum. Allah'ın sesini işitmiyor ayrı ama kendisi konuşuyor. Derdini anlatıyor. Meramını anlatıyor. Halam diyor hasta olsa ya Rabbi işte benim halam yani ona bir şifa versen nasip etsen. Ne olacak ya Rabbi? Sen rahmetinden, senin şefkatinden bir şifa nasip etsen diyor. O kadar diyor dost olmuştum diyor. Ve subhanallah. Enteresan bir şey. İnsanın kalbi bu. Hem kendi istirahati için, hem kendi kemalatı için, hem de ahari dediğimiz bütün vücudumuzdaki hissiyatlar için, kemalatlar için ne yapacak padişahla? Konuşacak, görüşecek ve devamlı kemalat için de uğraşacak. Efendinin vazifesi bu. Eğer efendi de Allah muhafaza giderse, it ile oynarsa, o zaman bu saray ne olur? Görünüşte dolu, hakikatta bomboş. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip, görüşüp, halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifeleriyle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler. Gezebildim. Sonra çıktım, baktım, o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum dediler, o kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerindir. Ehli küfür, bakıyorsunuz ki oynuyor, zıplıyor, çok şevkli gibi görünüyor, içi boş. Ve ehli dalaletindir. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerindir. Hem namuslu hem Müslüman büyüklerindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Süleyman abi şu anda dikkat etse, o şehirde, kendisi de böyle bir sarayın üzerinde Süleyman ismi yazılı görecek. Biraz daha dikkat etse kendi suretini orada üzerinde görecek. Cenab-ı Hak bizi o namuslu Müslüman büyüklerinin sarayı gibi kılsın inşallah. Kemal-i tacibimden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o vakayı hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. İşte o şehir ise hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve Medine-i medeniyeti insaniyedir. İnsanların medeni şehridir. O sarayların her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Yani dışarıdaki itten tutun, kabcıdan tutun, ta efendiye kadar bunlardır. Kalptir, sırdır, vicdandır, ilahir. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Her bir insanda, her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Her birisinin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şehviye ve gadabiye bir kapıcı ve it hükmündedir. İşte o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutmak elbette sükuttur, terakki değildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin. Evet, unutulmaması gereken bir şey var. İnsanda heva da var, hakikat. Nefis de var, bu da hakikat. Kimse inkar etmiyor. Ama bütün sendeki insanlığa ait bütün hissiyatları onlara hizmetkar versen, onlara yardımcı versen ve terakki ettim desen, bu terakki değildir, bu sükuttur, bu alçaklıktır. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.